İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Ordubehş 1401 Hicri Kameri, 28 Ramazan 1443 ve Miladi 30 Nisan 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş ile Arap ülkelerinden Filistin meselesine yönelik tutum üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve haftanın bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Yetani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla bazı mahkumların affı veya cezaların hafifletilmesine onay verdi. Tüm General Muhammed Bakır'ı İslam ülkelerinden mevkidaşlarına gönderdiği mesajlarda mübarek Ramazan bayramını kutladı. İran'ın güneyinde Fars Körfezi Ulusal Günü etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi İçişleri Bakanı'na sınırlarda giriş çıkışların kontrolü için talimat verdi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres telefonda görüştü. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla bazı mahkumların affı veya cezalarının hafifletilmesine onay verdi. İslam İnkılabı Rehberi Bilgilendirme Ofisi'ne bildiğine göre, mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, Kamu ve İnkılap, Silahlı Kuvvetler Yardım Teşkilatı ve devlet mahkemelerince yargılanıp hüküm giyen 1542 mahkumun affına veya cezalarının hafifletilmesini onayladı. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ece'yi mübarek Ramazan bayramı nedeniyle İslam İnkılabı rehberine yazdığı mektupta uygun şartlara haiz olan söz konusu mahkumların affı talebinde bulundu. Yapılan öneri anayasanın 110. maddesi 11. bende uyarınca Ayetullah Hamenei tarafından onaylandı.
İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakır'ı İslam ülkelerinden mevkidaşlarına gönderdiği mesajlarda mübarek Ramazan bayramını kutladı. Komutan Bakır'ı İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına tebrik mesajında Şevval ayı ve mübarek Ramazan bayramının gelmesini kutlayarak kuşkusuz Yüce Allah'ın lütfu, Kur'an-ı Kerim ve Yüce İslam Peygamberinin öğretileri sayesinde ve İslam ülkelerinin ortak işbirliği ve dayanışmasıyla Müslüman ülkelerin silahlı kuvvetler arasında dostluk bağının daha da pekişeceğini ve dünya genelinde İslam kültürünün yükselişine tanıklık edeceklerini vurguladı. Komutan Bakır'ı mesajında İslam ülkelerinin silahlı kuvvetleri ve vatandaşları için esenlikler ve başarılar diledi.
Fars Körfezi Ulusal Günü etkinliği bugün ülkenin güney sularında düzenlendi. İran takvimine göre bugün 10 Ordubehş, Portekiz sömürgecilerin İran'ın miladi 1622 yılında güney sularından çekilmesinin yıl dönümü Fars Körfezi Ulusal Günü'dür. Bu körfezin tarihi ismi çeşitli dillerde Fars Körfezi veya Pars Denizi'nin tercümesi olarak geçmiştir. Ancak son senelerde bazı Arap ülkeleri batırıldıran kışkırtması ile Fars Körfezi'nin ismini tahrif etmeye çalışmıştır. Birleşmiş Milletler belgelerinde de Fars Körfezi tam şekilde yer alıyor. Her sene 10 Ordubehş günü Fars Körfezi Ulusal Günü olarak İran'da anılıyor. Bu bağlamda bugün dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı Fars Körfezi'nde Cemaran Fırkateyn'in güvertesinde göndere çekildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Danışmanı Ali Esker Hacı, Yemen'de ateşkesin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılayarak Yemenli taraflar arasında siyasi diyaloğun başlamasına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Danışmanı Ali Asker Hacı bugün Tahran'da Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Henrik Thune ile yaptığı görüşmede Yemen'deki son gelişmeleri ele alarak İran ve Norveç'in Yemen krizinin barışçıl çözümüne ilişkin ortak zeminleri hakkında görüş teatisinde bulundu. Norveç Dışişleri Bakanı görüşmede ülkenin Yemen krizinin siyasi çözümünü destekleyen son çabalarına işaretle bu çabaların Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin çabalarını takviye etme doğrultusu olduğunu kaydetti. Yemen'de ateşkes anlaşması 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi Abbas Bedehşan Zuhuri, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yaptı. Tahran'ın Ermenistan'ın tanınan uluslararası sınırlarından ihlal edilmemesine ilişkin tutumuna dikkat çeken Büyükelçi Zuhuri, tüm ülkelerden Ermenistan'ın egemenliğine saygı göstermesini istedi. Zuhri İran'ın Ermenistan'ın Siyonik vilayetinde açılan yeni başkonsolosluğunun faaliyetine ilişkin olarak kültürel münasebetlerin yakın olmasına rağmen iki ülkenin ekonomik münasebetlerin iyi seviyede olmadığını, bu yönde gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından geçen transit caddelerine de temasla Fars Körfezi'nin transit yolunun Karadeniz'e bağlanabileceğini, bunun İran ve Ermenistan'ın yanı sıra güzergahın geçecek diğer ülkeler için de büyük fırsatlar sağlayabileceğini kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, İçişleri Bakanlığı'nın sınırlarda giriş çıkışların kontrolü ve doğu sınırlar başta olmak üzere ülke sınırlarının son derece dikkat ile denetilmesi yönünde talimat verdi. Son aylarda İran'da koronavirüs salgını ve ölüm vakalarının sayısı azalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi bugün korona ile mücadele komitesi oturumunda yaptığı konuşmada ülkede korona vakaları ve korona kaynaklı ölüm sayılarındaki kayda değer düşüşe işaretle İçişleri Bakanlığı'nın koronaya yakalanan veya korona şüpheli kişilerin ülkeye girişine engel olması gerektiğini vurguladı. Reisi ayrıca İran vatandaşlarına Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne sağlık protokolleri çerçevesinde görkemli şekilde katılmalarından dolayı teşekkür ederek genel aşılama sonucu bu sene Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinin geçtiğimiz senelere göre daha görkemli şekilde düzenlenmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Dün İslami İran'ın 900'ü aşkın kentinde çeşitli kesimlerin katılımıyla Dünya Kudüs Günü etkinlikleri ve yürüyüşleri düzenlendi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 532 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.083'e, vaka sayısı 7.221.653'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 996'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.983.502'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Dünya Kudüs Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'nin birçok kentinde Filistin'e destek, İsrail'e lanet sloganları atıldı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Dünya Kudüs Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde Filistin'e destek Siyonist İsrail'e lanet yağdı. İstanbul'daki etkinliklerde İstanbul'un farklı ilçelerinde Dünya Kudüs Günü münasebetiyle basın açıklamalarında bulunuldu ve İsrail telin edildi.
Direniş cephesinin desteklemesi için meydanlardadır. Çünkü Kudüs Kabe-i Muazzama nasıl biçimi bizim için önemliyse Kudüs-i Şerif de aynı şekilde bizim için önemlidir.
İstanbul Halkalı'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Karamollaoğlu şunları söyledi.
Karşımızdakilerini tanımazsak, güçlerini nereden aldıklarını bilmezsek olmaz. Erbakan hocamızın bir sözü yansıtıldı. Biz bu zihniyetin kalbinin nerede olduğunu, Avrupa'da Haçlı seferlerini düzenleyen insanlarda olduğunu bilmezsek, Siyonizmin beyninin nerede olduğunu anlamazsak, fiilen Siyonizm nasıl harekete geçti? Amerika'nın ve Rusya'nın birisi sağ, birisi sol kanat olarak İsrail'i nasıl kurduklarını anlamazsak, İdrak etmezsek mücadelemiz başarılı olmaz.
Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz de programda bir konuşma yaptı. Özgündüz şunları söyledi.
Bizim onlara da bir defa borcumuz var millet olarak. Ha beri tarafta bir şey daha diyelim. Filistin davası ümmetin müşterek davasıdır. Eyvallah, bu bir gerçek. Ama Filistin'i işgal edenlerin elinden öpmeye, İşgalci İsrail'in kulu olmaya sap çekmişse Filistinli kardeşlerimin dindaşı, mezheptaşı, soydaşları burada bir terslik yok mu? Burada bir saçmalık yok mu?
Törende Filistin'le ilgili marşlar, ezgiler söylendi ve ümmetin birliğinin zaferi getireceğini söyledi. Birlikten başka çıkar yolu yok dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal rejimi İsrail Başkanı'na Türkiye ile ilişkilere geliştirme noktasındaki aktif rolünü takdir etti. Türkiye'de mübarek Ramazan ayında İsrail karşıtı protesto eylemleri düzenlenirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'dan dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada, işgal rejimi başbakanını ikili ilişkilerin gelişmesi için oynadığı aktif rolünden dolayı takdir etti. Erdoğan, İsrail ile münasebetleri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. Tabii İsrail'in Türkiye'ye ihtiyacı var. Gerçekçi olmak lazım. Bölgedeki durumlar, hele hele barışa yönelik planlar noktasında bizim de ihtiyacımız var. Bu adımları bu şekilde atalım istedik. Attığımız bu adımların da isabetli olduğu görülüyor. Tabii hele hele Sayın Herzog gibi bir cumhurbaşkanının İsrail'in başında olması da bu ilişkilerde gerçekten barışa yönelik bir adım atılmasına vesile olmuştur. Temenni ederiz ki Sayın Başbakan ile de münasebetleri çok daha iyi bir konuma getirelim.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki duruma dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Erdoğan görüşmede gerek insani temas grubu, gerek tahliyeler ve insani yardım konularında Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklı selimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Gata'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan piyade sözleşmeli er Nureddin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Pençe kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üst bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca haşıran taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er Nureddin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hayatını kaybeden Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı ülkesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile sırlarının iki tarafın kabul ettiği haritalar çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini belirtti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bugün yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırları belirleme ve sınır güvenliğini sağlama komisyonunun etkin şekilde çalışmasına inandığını ve bu işin iki tarafın kabul ettiği haritalar uyarınca yapılması gerektiğini söyledi. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son olarak geçtiğimiz günlerde Ermenistan'dan olumlu bir cevap aldık. Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin öne sürdüğü 5 maddeyi kabul etti dedi. Aliyev son olarak geçtiğimiz günlerde Ermenistan'dan olumlu bir cevap aldık. Ermenistan hükümeti Azerbaycan öne sürdüğü 5 maddeyi kabul etti. Bu 2. Karabağ Savaşı'ndan 1,5 yıl sonra önemli bir işarettir dedi. Karabağ'da yaşayan Ermenileri Azerbaycan vatandaşı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerden şimdiden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm hak ve özgürlükleri sahip olacaklarını ve güvenliklerinin garanti altına alınacağı yakında anlayacaklarını umuyoruz dedi.
İbrani kaynaklar son bir ayda Filistinler tarafından gerçekleşen feda eylemlerinde 15 Siyonist'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Dün Batı Şeria'nın Areil kasabasında düzenlenen operasyonda bir Siyonist askerin ölümüyle sonuçlanan eylem dışında Nisan ayında 4 başka operasyonda 14 Siyonist öldürüldü. Bu arada kısa adı MOTA olan Filistin Bilgi Merkezi'nin aylık raporunda Nisan ayı içinde Filistin'in 8 vilayetinde 23 Filistinli'nin şehit edildiği diri getirildi. En fazla şehit veren vilayetin ise 11 kişinin şehit edildiği Cenin vilayeti olduğu ifade ediliyor. Bu ay içinde Filistinlilerin 1623 kişinin de yaralandığını ortaya koyan raporda işgal güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde 4 işgalcinin öldürüldüğü, 56 işgalcinin de yaralandığı bilgisine yer verildi. Merkezin aylık raporunda Nisan ayı içinde işgal güçlerine yönelik olarak kayda geçen direniş eylemi sayısının 1510'u buldu. Bunlardan 76'sının silahla ateş etme ve işgal güçleriyle silahlı çatışma oldu. Bunların da 34 tanesinin de Cenin vilayetinde meydana geldiği belirtildi. Cenin mülteci kampı ahalisinden 29 yaşındaki Raad Fethi Hazim, Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde gerçekleşen feda eyleminde 3 işgalci, 15 işgalci de yaraladı. Eylemden sonra da birkaç saat saklamayı da başvuran eylemci eleme gerçekleştirdiği gecenin sabahında sabah namazı sonrasında Yafa'daki bir caminin yakınında sıkıştırılarak silahlı çatışma sonucu şehit edildi. Rapora göre 3 adet bıçaklama veya bıçaklama teşebbüsü, 4 adet işgal güçlerinin askeri araçlarını veya tesislerini yakma, 4 adet de işgalcilerin araçlarını veya askeri malzemelerini de tahrip eyleme gerçekleştirdi. İşgal güçlerine direnme ve işgalcileri başlama eylemlerinin sayısı 650 oldu. İşgalcilere Molotov kokteyli atılması eyleminin de sayısı 37, muhtelif yöntemlerle karşı duruma eylemi sayısı 615, Yahudi yerleşimcilerin engellenmesi eylemi sayısı 96 oldu.
İşgal rejimi İsrail askerleriyle Filistinler arasında çatışma yaşandığı ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Dün Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde düzenlenen haftalık sivil gösterilere ve yürüyüşlere işgal güçlerinin yine silahlı müdahalelerde bulunması sebebiyle birçok yerde çatışmalar meydana geldi ve onlarca kişi yaralandı. İşgal güçlerinin sivil eylemlere yönelik saldırılarında kauçuk kaplı mermiler, ses ve gaz bombaları kullandıkları birçok kişi yaralanırken onlarca kişinin de atılan gaz bombalarından dolayı nefes alma sorunu yaşadığı belirtildi. Bu arada dün gece geç saatlerde Batı Şeria'da Selfit vilayetinde Filistinlilerin arazileri üzerine kurulu Ariel Yahudi yerleşim merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde işgal rejiminin güvenlik güçlerine mensup bir bekçi öldürüldü. Ellerinde makineli tüfekler bulunan Filistinli direnişçiler adı geçen Yahudi yerleşim merkezi yakınında işgal rejiminin güvenlik teşkilatına bağlı bekçi olarak görev yapan şahsa yaklaşarak üzerine ateş etmeyi ve ardından da herhangi bir sorun yaşamaksızın olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Olayla ilgili video görüntüsünde iki direnişçinin bir jiple Ariel Yahudi yerleşim merkezinin girişinde görev yapan söz konusu güvenlik görevlisine yaklaştığı ve sıfır noktadan üzerine ateş ettikleri, bekçiyi hemen orada öldürdükleri, ardından da kaçtıkları görülüyor. Olaydan sonra işgal güçleri eylemi gerçekleştiren direnişçileri yakalamak için bölgede geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. İşgal altındaki Filistin topraklarında geçtiğimiz hafta içinde işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarından ve namaz kılanlara saldırılarından dolayı ciddi gerginlik yaşandı. İşgalci saldırganlara karşılık veren direnişçiler de birçok noktada eylem gerçekleştirdi. Son bir hafta içinde işgalcilerle 186 noktada çatışma meydana geldi. 13 Filistinli şehit edilirken 14 işgalci asker ve yerleşimcinin de yaralandığı belirtildi. İslami Direniş Hareketi Selfit'teki eylemle ilgili bir açıklama yayımlayarak eylemi gerçekleştirenleri kutladığını ve bunun kahramanca bir eylem olduğunu dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Filistin direniş güçleri denize doğru yeni bir füzeyi test amaçlı olarak fırlattıklarını bildirdi. Beytul Mukaddes ve Mescid-i Aksa 15 Nisan tarihinden beri geçtiğimiz senenin en şiddetli çatışmalarına sahne olmakta. Bu çatışmalarda şimdiye kadar en az 350 Filistinli yaralanmış, 400 aşkın kişi de gözaltına alınmıştır.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun dünyayı batının yeni sömürgeci baskısından kurtarma sürecine katkıda bulunduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinden direnişin tüm Filistin'e yayılmasına vurgu etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Kudüs günü münasebetiyle televizyonda yayınlanan konuşmasında Filistin halkının yararına farklı bir geleceğin umut vereceği işaretlerine, örneğin direniş meydanı tüm Filistin'e yayılması ve buna karşılık işgal rejimi ve baş destekçisi Amerika'nın zayıflamasına değinerek Filistin'de son yıllardaki olayların Siyonist rejimle tüm uzlaşma planlarının iptal edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Ayetullah Hamenei, Batı Asya bölgesinde direnişin şekillenmesini bölgenin en bereketli olayı olarak belirterek, bu olayın benzersiz bereketlerini hatırlatıp şöyle bir vurguda bulundu. Sadece direniş gücüyle İslam dünyası meseleleri ve başında da Filistin meselesi çözülebilir. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında bugün başta Arap dünyası olmak üzere İslam dünyası ile Arapça seslenmek istediğini belirterek, gasıp ve cinayetkar Siyonist rejimin Kudüs'e sulta kurduğu müddetçe yılın her gününü Kudüs günü bilmek gerektiğini, Kudüs-ü Şerif'in Filistin'in kalbi olduğunu, gasp edilen ülkenin nehirden denize kadar Kudüs'ün devamı olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin tüm Filistin'i direniş sahnesi haline getirme vurgusu son yıllarda işgal altındaki Filistin'de yaşanan gelişmeler ışığında beyan edilmiştir. Siyonist rejim eski Amerikan Başkanı Trump dönemindeki İsrail yararına ve Filistinlere karşı başta Kudüs'ü korsan rejimin başkenti tanıması olmak üzere benzersiz girişimlerde bulundu. Doğu Kudüs'ten tüm Filistinleri ihraç etmek ve Kudüs kentini Yahudileştirme projesini gerçekleştirmek için en iyi fırsat olduğu sonucuna varmıştı. Bu yüzden Filistin halkını ana vatanlarının kentleri ve mahallelerinden ihraç etmeye öncelik verdi. Filistinler 2021'in ortalarında Doğu Kudüs'te Şehir Jarrah mahallesinden sürmeye odaklanması bu siyaset doğrultusunda yapıldı. Bu mesele Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlerin sert tepkisi ve geniş protestolarına neden oldu. Böylece itirazların alanı ilk kez 1948 işgal topraklarının içine yayıldı ve bu bölgede yaşayan Filistinler de diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarla birlikte bu bölgede aktif katılım sergilediler. Filistinli cihatçı grupların Siyonist rejimin bu eylemine tepkisi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının devam etmesi, nihayetinde İsrail rejimi ile Gazze'deki cihatçı gruplar arasında yeni bir savaşın başlamasına neden oldu. Fakat bu grupların füze kabiliyetleri sayesinde ve Tel Aviv'in pasif ateşkes talebiyle bu savaş sona erdi. Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi bürosu üyesi Halid El-Bataş bu konuda şöyle diyor. 2021 Filistin için en etkili yıldı ve Seyfü'l-Kudüs Savaşı bu yılın gelişmeleri arasında özel bir yere sahiptir.
Siyonist rejim 2022'de Doğu Kudüs kimliğini değiştirmek ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya el uzatma yeni girişiminde de bu camide mübarek Ramazan ayında namaz kılan Filistinlilere geniş çaplı saldırı düzenlemekte, Siyonist Yahudilerin bu kutsal mekanda varlığını sağlamaya çalıştı. Bu hareket ise Filistinlilerin yoğun tepkisini ve onlar ile Siyonist rejim arasında geniş çaplı çatışmalara da sebep oldu. Aynı zamanda işgal edilen Filistin'de şekillenen olay, Filistinli gençlerin 1948 işgal bölgelerinde yaşayan Siyonistlere saldırıları da onlar arasında benzersiz bir korku ve vahşete sebep oldu. İslam İnkılabı rehberi Siyonistleri çılgına çeviren Cenin kampındaki hareketlenmeler, Filistinlilerin %70'inin Gasib rejimi askeri saldırı yapılmasını istemesi, 1948 işgal topraklarının kuzey ve güney bölgelerinde Filistin halkının cihatçı hareketi, Doğu Kudüs ve Ürdün'de yapılan ağır protesto yürüyüşler, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'yı sıkıca savunmaları ve Gazze'de askeri tatbikat gibi direnişin tüm Filistin'de yayılmasının bariz örnekleri olduğuna değinerek şöyle buyurdu. Tüm Filistin direniş sahnesine dönüşmüş ve Filistin halkı cihadın devamı konusunda görüş birliğine varmıştır. Bu önemli olayla Filistinlilerin Gasib rejime karşı mücadelede tam anlamıyla hazırlıklı olduklarını ve mücahit örgütlerin ellerine uygun gördükleri zaman harekete geçme konusunda ise serbest bırakıyor. Ayetullah Hamine'yi ayrıca bu olayların ve son yıllarda Filistin'de yaşananların önemli mesajının Siyonist rejimiyle tüm uzlaşma planlarının iptali anlamında olduğuna işaretle Filistin'le ilgili hiçbir plan Filistinlilerin yokluğunda veya onların fikrine aykırı olarak uygulanamaz. Bu Oslo ya da iki devletli plan ya da yüz yılın anlaşması veya normalleşme süreci gibi önceki tüm anlaşmaların geçersiz kılındığı anlamına geliyor diye kaydetti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran'da Fars Körfezi günü etrafında. Bugün 30 Nisan İran takviminde Fars Körfezi günü ve Portekiz sömürgeci güçlerinin 1622 yılında İran'ın güney sularından ihraç edildiği günün yıl dönümüdür. Fars Körfezi, Umman Denizi istikametinde batıdan doğuya uzanan İran ile Arap Yarımadası arasında bulunan 237 bin kilometre kareden fazla bir alana sahip, uluslararası düzeyde de büyük öneme sahip su alanıdır. Bu körfez önemli bir deniz geçidi olup sahip olduğu zengin petrol ve doğal gaz kaynakları nedeniyle uluslararası düzeyde önemli ve stratejik bir bölge olan Meksika Körfezi ve Hudson Körfezi'nden sonra dünyanın üçüncü büyük körfezidir. Bu körfezin tarihi adı çeşitli dillerde Fars körfezi veya Pers veya Pars denizi ifadesinin çevresi olmuştur. Ancak Fars körfezi hafızasında bulunan bazı Arap ülkeleri son yıllarda Batı sömürgeciliğinin de kışkırtmasıyla Fars körfezinin adını çarpıtmaya ve değiştirmeye çalışmışlardır. Buna rağmen Fars körfezi adı en eski kaynaklardan günümüze ulaşan bölgenin tarihi ismidir. Taberi, Mesudi ve Yakubi gibi İslam coğrafyacıları ve tarihçileri günümüze ulaşan el yazmalarında İslam öncesi dönemde Fars körfezinin tüm noktalarının İran'a ait olduğunu oy birliğiyle belirtmişlerdir. Eski Yunanlılar Fars körfezi olan Bukko'ya Persikusinus yani Pers denizi demişlerdir. Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin 14 Mayıs 1999 tarihli talimatına ve kararına göre İran İslam Cumhuriyeti ve Arap Yarımadası arasındaki su yolunun adı Fars Körfezi olup Birleşmiş Milletler belge ve yayınlarında kullanılması zorunludur.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Kültür Devrimi Yüksek Konseyi kültürel ve tarihi kimliğin hedef alınması bağlamında Portekizlilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarıldı ve atıldı. 10 Mayıs'ı Milli Fars Körfezi Günü olarak ilan etti. Ancak Fars Körfezi coğrafi ve medeniyet değerleri nedeniyle her daim sömürgeci ve tacizkar güçlerin rekabet ve yarışma alanı olmuştur. Yabancıların varlığının örneği ise 150 yıllık Portekiz hakimiyetidir. Ancak bu işgalcilik ve sömürgecilik 30 Nisan 1621 yılında sona ermiş ve bölgede yeni bir dönem başlamıştır. 1506 yılında Portekizliler ünlü bir Portekizli denizci olan Kaptan Albuquerque komutasında Fars Körfezi'ne ayak bastı. Portekiz denizcisi ve kaptan herhangi bir ülkenin Malaga, Aden ve Fars Körfezi'nde bulunan Hürmüz Boğazları'nı kontrol ederek dünya ticaretini yönetebileceğine ve dünyaya hüküm süreceğine inanıyordu. İngilizler Fars Körfezi'ne belli bir dönemde göz dikmişlerdi ancak sonunda bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. İngilizler Güney İran'da bu şehre 4 kez saldırdı ve her seferinde din adamları ve alemlerin fetvaları sonucu başlayan savunma karşısında yenilgiye uğradı. Bu dönemde Reis Ali Delvari ve Ahmet Han Tengistani gibi komutanlar bir destan yaratarak İngiliz sömürgeciliği yendi. Fars Körfezi ve Batı Asya Havzası yazar ve araştırmacısı Fars Körfezi Araştırmaları Merkezi'nin kurucularından ve aktivistlerden biri olan Muhammed Acem, Fars Körfezi bölgesinin önemi ve çeşitli alanlardaki etkisi hakkında şunları yazıyor. Fars Körfezi ekonomik, siyasi, ticari ve ulaşım açısından sahip olduğu konumdan dolayı büyük öneme sahiptir. Arapça belgelerde de Haliç el-Farsi isimli bulunmaktadır. Doğal olarak Fars Körfezi özel konumu nedeniyle 3 kıtası arasındaki en büyük iletişim merkezi olarak da kabul edilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, direniş gruplarının liderleri 26 Nisan günü Kudüs Minberi sanal oturumunda konuşma yaptılar. Direniş liderlerinin konuşmalarının birçok ekseni vardı ama aynı zamanda önemli ortak yönleri de vardı. Direniş gruplarının liderlerinin konuşmalarındaki ortak temalardan biri İran'ın Filistin davasını destekleyici konumunun takdir edilmesiydi. İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli eylemlerinden biri. Mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü olarak belirleme girişimidir. Ve dün de bilindiği üzere Ramazan ayının son cuma günü dünya Kudüs günü olarak İran'da ve diğer ülkelerde Filistin milletine ve mazlum halkına destek çıkma yönünde bazı protestolar ve bazı etkinlikler düzenlendi. Şimdi bölgemizde ve coğrafyamızda İran'ın bu girişimi Arap ülkeleri tarafından zaman zaman takdir ediliyor. Ancak şimdi Arap rejimlerinin kendi siyasetlerine baktığımızda Filistin ile çelişkili tutumlar söz konusu oluyor. Biz bugünkü sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sayın Mutlan Güneş ile bu konu etrafında konuşacağız. Mutlan Bey hoş geldiniz diyor ve şimdi günümüz dünyasında bakıyoruz bölgemizde kimi Arap ülkeleri bu cinayetlere karşı sessizliğini sürdürüyor ve Siyonizmin efendim emperyalizmin çıkarları doğrultusunda politika yapıyor ve ülkesinin öyle stratejilerini bu çerçevede belirlemeye çalışıyor. Şimdi yani İslami değerlere ve efendim böyle İslami hikmetler çerçevesinde bu konuya bakacak olursak bu Arap rejimlerinin kimi Arap rejimlerinin böyle yaklaşımında sizce neler etkilidir? Yani kendileri bir İslam beldesi, bir İslam ülkesi olarak tanıtılıyor dünyaya ama Arap'ın Arap'a ihaneti, Müslüman'ın Müslüman'a ihaneti söz konusu oluyor. Bunun ana sebebinde siz nelerin olduğunu düşünüyorsunuz?
Bak Meysen Bey, Filistin halkının %90 yani Müslümanlar içerisinde %90'lık bir kesimi, hatta ben diyebilirim ki %95'lik bir kesimi Ehl-i Sünnet ve Cemaat mensubudur.
Evet.
Çok azınlıkta Şia mezhebine bugün kalkıp Kudüs gününü, Ramazan'ın son gününü Kudüs günü olarak ilan etmesi aslında orada yapılan zulmün Şia veya Sünni meselesi olmadığını, yapılan zulmün Müslümana yapıldığının sergilemek istemiştir, dünyaya duymak istemiştir. Ama maalesef bugün sizin demin buyurduğunuz gibi bazı Arapların Arap'a olan ihaneti olayı farklı bir yöne çeviriyor. Orta Doğu'da oluşan mezhep çatışmaları, Orta Doğu'da oluşan işte çıkar meseleleri, bugün daha geçenlerde Suudi Arabistan Amerika'ya demedi mi? Sen İran'a savaş, bütün savaş masrafını ben çekeceğim diye.
Evet.
Yani bu tepkiyi İran'a gösterene kadar, sen İsrail'de, Filistin'de İsrail'in zulmüne gösterseydin ve şu anda dünya Müslümanlarının kıblesinin yer aldığı Kabe beldesi de, Mekke beldesi de Suudi Arabistan toprakları içerisindedir. Ve şu anda hac mevsimi açılacak. Milyonlarca hacımız Allah herkese nasip etsin gidecek o beldeyi ziyarete.
Evet.
Peki o sen böyle bir statüye sahip, böyle bir beldeye içerisinde bulunduran bir ülkesin. Ve adın da İslam Cumhuriyeti'dir. Sen bu Filistin'de ölen, bak ben tamamen olayı farklı yöne çekmek istemiyorum. Evet. Orada ölenler Sünni vatandaşlarımızdır, Müslümanlardır. Evet. Ehl-i Sünnet mensubu vatandaşlardır.
Evet.
Buna senin benden daha çok, yani yanlış anlaşılmasın şu anda, ben mesele boyuttan diyorum burada.
Aynen, evet.
Senin daha çok sahip çıkman lazım.
Evet.
Senin daha çok sahip, ama burada bazı çıkarlar doğrultusunda, bazı çıkar, çünkü niye biliyor musun Meysen Bey? Bu Siyonistlerin zulümlerine sessiz kalanlara baktığınız zaman her zaman emperyalizmin gölgesi altında bulunan ülkelerdir.
Evet. Bir de biraz da Mutlan Bey, kusura bakmayın, ben bir şey eklemek istiyorum. Biraz da Siyonist'in bu yayılmacı politikalarından belki kaynaklanıyor bu mesele. Yani demin buyurdunuz ya, şimdi bu mezhep açısından bakacak olursak bunların daha fazla sahiplenmesi gerekiyor diye. Şimdi Siyonistlerin bu yayılmacı politikasında bazı yani entrikalar, bazı komploların olduğunu da biliyoruz. Buradan da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum siz ne kadar katılacaksınız.
Yani doğrudur. Tabii o da yani Meysen Bey, şu anda Orta Doğu coğrafyasında özellikle Müslümanlar üzerinde amansız bir yani cephe açmış şekilde Müslümanlara her türlü yoldan gerek asker yaptırım, gerek savaş statüsü, gerek maddi, gerek manevi, gerek ekonomik olarak amansız bir baskı uygulanıyor.
Aynen.
Ve bu da kimlerin işine yarıyor? Emperyalist ve Siyonistlerin. Bu bölgemizde büyük İsrail projeleri, İsrail'i kalkındırma, daha geçenlerde Amerika Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğine dair imzaladığı belgenin sabahı, yani ben kendi nazarıma diyorum, dedim ki yani hiç olmazsa insanlar yani Müslümanız değil mi? Yani dilde, kalpte de olmazsa dilde bunu işaret eden insanlarız. Diyoruz ki biz la ilahe illallah diyen tevhid dinine mensup Müslümanlarız. Bu anlaşmanın imzalandığı günün sabahı, ben yani kendim böyle hayal ettim ama demek ki yani gerçekten hayalden öteye gitmedi. Müslümanların mezhepsel olarak değil, ırk olarak değil, zencisiyle, beyazıyla, Almanıyla, Türküyle, Arabıyla, Farsıyla, Acemiyle hepsinin ya la ilahe illallah diyen her insanın o anlaşmanın sabahı bulunduğu muhitte, bulunduğu ülkede, bulunduğu şehirde, bulunduğu mahallede bu anlaşma protesto etmesini ve dünyada ses getirmesini hayal ettim.
Evet.
Ama maalesef demin de dediğim gibi bazı Arap ülkeleri Arap olanlara ihanet ettiler. Yani kendi hem ırktaşlarına hem dindaşlarına ihanet ettiler ve sessiz kaldılar. Yani sessiz kalmak bu olayı kabullenmektir.
Aynen.
Bugün Amerika'nın İsrail'i, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesine eğer ben sesimi çıkarmıyorsam da ben de onu kabul etmiş sayılırım.
Evet.
Yani Meysen Bey, dediğim gibi bu Allah Ramazan-ı Şerif'in yüzü suyu hürmetine, Allah bu ayın, bu güzel ayın mağfiretinden, bereketinden hepimizi faydalanmayı, feyizlenmeyi bize nasip etsin.
Amin.
Ve emin olun, dediğim gibi Allah bütün mazlumlara, bütün mustazaflara yardım etsin. Ve inşallah İsrail'in yıkılışını görmeyi bizlere nasip etsin. Gözlerimizi İsrail'in yıkılışıyla aydın etsin. Ben fazla da uzatmak istemiyorum. Ramazan ayıdır, yayın da kısıtlıdır.
Estağfurullah.
Sizin aracılığınızla yine diyorum, başta mazlum Filistin halkının olmak üzere dünyadan bütün ezilenlerin, bütün musazafların, bütün mazlumların Kudüs günü, Ramazan-ı Şerifi ve önümüzdeki bulunan Ramazan bayramını kutluyorum. Allah-u Teala bizleri o zulümlere karşı her zaman bu zulümlere haykırmayı, bu zulümlere karşı durmayı bizlere nasip etsin.
Amin.
Ve bizlere her zaman mazlum halkın yanında sabık adam etsin inşallah.
Amin, amin. Çok teşekkür ederim Sayın Mutluhan Bey, bize vakit ayırdığınız için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah'a emanet olun
Allah
efendim.
Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek
üzere.
Biz de
size hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Arap ülkelerinin ve kimi Arap rejimlerinin Filistin ile ilgili siyasetleri ve tutumları hakkında uzman konuğumuz Sayın Mutluhan Güneş'in görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsodey.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı rehberinin Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmasının dünya medyasında geniş yankı bulması, Dünya Kudüs Günü'nde dünyanın birçok noktasında Siyonist rejim karşıtı ve Filistinlerle dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken Risale gazetesinde İngiltere'de yaşayan Yahudi Ham Aaron Cohen'in Siyonist rejim cinayetlerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İngiltere'de yaşayan Yahudi haham Aaron Cohen, Siyonizm düşüncesinin Yahudi dini öğretileriyle çeliştiğini ifade ederek, bu apartheid rejimin kurulduğundan beri facia yaşandığını kaydetti. Siyonist İsrail karşıtı Naturi Karta hareketi üyesi Yahudi haham Aaron Cohen, Yahudiliğin doğru bakışı Siyonizm adlandırılan şeye tamamen karşıdır. Siyonizm bir milliyetçi hareket olarak 100 yıl önce ortaya çıktı ve Yahudi dininin öğretilerine aykırıdır değerlendirmesinde bulundu. Siyonizmi facia ve kan akıtılma nedeniyle olarak tanımlayan Yahudi haham, bu hareketin oluştuğu günden beri facialar peş peşe yaşanmaktadır. Gerçek Yahudilik, Filistin halkının kendi topraklarına egemen olmasını ve ona hüküm sürülmesini savunuyor, dedi. 2 yıl aradan sonra Londra'da Dünya Kudüs Günü gösterileri yüzlerce oruçlu Müslüman, din adamı, medeni aktivist, insan hakları savunucusu, savaş karşıtı aktivist ve İsrail rejimi karşıtı Yahudi ve Hristiyan aktivistlerin katılımıyla İngiltere İçişleri Bakanlığı karşısında başlayarak yapıldı. Londra'nın işlek caddelerinden geçen protestocular, İngiltere Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı karşısına geldikten sonra Başbakanlık binası önünde toplandı. Protestocular, İsrail karşıtı sloganlar atarak, işgal edilmiş Filistin topraklarında işgalcilik, şiddet ve apartheid sisteminin son bulmasını istedi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin Viyana görüşmelerindeki teknik meselelerin bittiğini ancak Amerika tarafından ertelenen siyasi meselelerin söz konusu olduğunu vurgulaması İslam dünyası ve dünyanın birçok noktasında Dünya Kudüs Günü'nde düzenlenen Filistinlere destek gösterilerinin medyada büyük yankı bulması gibi haberlere yer verirken Horasan gazetesinde Irak Kanun Devleti Koalisyonu'nun başkanının Türkiye'nin Irak'a askeri müdahalesine dair tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Türkiye'nin Musul ve Kürdistan bölgesinde askeri varlığıyla kendi ihtiraslarının peşinde olduğunu vurguladı. Türkiye ordusu terörist olarak gördüğü PKK ile mücadele gerekçesiyle 2 yılı aşkın bir süredir Kuzey Irak'a saldırıyor. Türkiye son günlerde Kuzey Irak'ta PKK unsurlarıyla çatışma bahanesiyle Pençe Kilit adlı bir askeri operasyon başlattı. Fırat News'un bildirdiğine göre Hukuk Devleti Koalisyonu lideri Nuri El-Maliki, Musul ve Kürdistan bölgesindeki Türk askeri varlığına atıfta bulunarak, açıkça görünen şudur ki Türkiye, Irak'ta siyasi sorunlar ve zorlukları kendi hedefleri doğrultusunda suistimal ediyor diye kaydetti.
Hemşehri gazetesinde Irak Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı Şeyh Halid El Mulla'nın Filistin meselesine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı Şeyh Halid El Mulla, İmam Hümeyni'nin İslam ümmetini uyandırmadaki rolünü takdir ederek Filistin meselesine ve İmam Hameneyn'in liderliğine değindi. Şeyh Halid Mulla şu ifadelerde bulundu. Arap ülkeleri Filistin davasıyla ilgili olarak zayıflamış olsa da İmam Hümeyni'nin Dünya Kudüs Günü adlandırması ve anma girişiminin İslam ümmetinin uyanmasına yol açtı. Irak Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı, işgalcilerin Mescid-i Aksa'dan namaz kılanlara yönelik saldırılarına değinerek şunları söyledi. İşgalci Siyonist rejim askerliğinin sadece namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya giren kadınlara ve çocuklara nasıl saldırdığını görüyoruz. Bu olaylara bir negatif bir de pozitif taraftan bakabilir. Bunlardan ilki, Siyonist rejimin Müslümanlara ve Filistin'deki Arap halkına karşı suç ve cinayetlerini sürdürmesidir. Pozitif olan bakış açısı ise bugün İmam Hümeyni'nin davet ettiği gibi tüm ümmetin Siyonist rejime karşı durması ve tarihsel ve dini haklarını talep etmesidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sınır anlaşmazlıklarının devam etmesi.
Erivan-Ankara hattında yeni gerginlik.
Ermenistan'da bazı vatandaşların Ankara ile normalleşme sürecini protesto etmesi
ve Kazakistan'ın Çin ve Rus makamlara ev sahipliği yapması
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri geçtiğimiz hafta önemli günlerden geçti. Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in aracılık ettiği Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti liderlerinin bir belge imzalamasına rağmen ve Dağlık Karabağ Barış Planı'nın adım adım uygulamasında ısrar etmesine rağmen sınır gerilimleri herhangi bir barış anlaşmasının uygulanmasına gölge düşürmeye devam etti. Ateşkes ihlalleri iki komşu ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Ateşkesi kimin ihlal ettiği belirsizliğini koruyor. Aslında Dağlık Karabağ İtilafı'nda her iki tarafta diğerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor ve uluslararası toplumda daha fazla delil toplamakta olduğu görülüyor. Bu durum devam ederken tarafların kısa vadede barışçıl hedeflere ulaşmaları pek olası görünmüyor.
Geçen hafta 24 Nisan 1915 olayının 107. yıl dönümüydü. Ermenistan halkı bu senede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi olayla ilgili anıtları ziyaret edip çelenkler bırakarak 1915 olayını andılar. Ermeniler 24 Nisan 1915 tarihinde Osmanlı ordusu tarafından 1,5 milyon Ermeninin katliam edildiğini iddia ederken Türkiye yönetimi her daim Ermenilerin uluslararası arenada dile getirdikleri bu iddiayı reddediyorlar.
Ankara Devleti 1915 yılında Ermeni soykırımı yaşanmadığını bildirerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeni yapılanmalarının sürekli isyanları çıkarttığını ve bu yüzden Osmanlı yönetiminin onlara yönelik tehcir politikasını takip etmek zorunda kaldığını, böylece Ermenilerin güç merkezlerinden uzaklaştırıldığını, tehcir edilen Ermenilerin birçoğu göç yolunda soğuk hava şartları veya açlıktan dolayı hayatını kaybettiklerini deklar etmiştir.
Ankara yetkilileri bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler ile Ermeniler arasında yaşanan iç savaş sırasında 350 ila 500 bin Ermeni vatandaşı, aynı rakamlarda Osmanlı İmparatorluğu tebaasının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada Erivan yönetiminin bölgesel diyaloğu hazır olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı geçen yıl ve 1915 olayının 106. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeni soykırımı işlendiğine işaretle Erivan'ın istediği diyaloğun güç konumundan değil eşit hak ilkesi temelinde olması gerektiğini vurguladı. Beklendiği gibi Ankara yönetimi yetkilileri ise bu açıklamayı olumsuz yanıt verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenilerin yaklaşımını eleştirerek 1915 olayları meselesinin siyasileştiğini ve bu girişimden amacın üçüncü tarafın Türkiye'nin iç işlerine karışma imkanının sağlanması olduğunu kaydetti.
Bazı bağımsız siyasi çevreler Ankara yetkililerinin Ermeni meselesiyle ilgili açıklamalarına ilkeli olmadığı için Ankara devleti ve Türkiye halkının zararına olduğunu savunuyor. Bilindiği gibi dünyada Amerika başı olmak üzere çeşitli ülkeler Ermeni meselesi hakkında Türkiye'nin karşısında yer alarak Ermenistan'ı destekliyor. Ermeni uzmanlardan Ara Papyan, Erivan'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ermeni soykırımından amacının Ermenistan'a ait olan toprakları işgal etmek olduğunu, bunun için Erivan'da iktidara gelen yönetimlerin bölgesel ve uluslararası siyasi çevrelerde Ermenistan topraklarının işgalini gündeme getirip bunu savunmaları gerektiğini kaydetti.
Zaman ilerlerken bu tür iddiaların gündeme getirilmesi gelecekte Türkiye halkı ve hükümeti için koşulları daha da zorlaştırabilir. Bu bağlamda Amerikan Başkanı Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetimi Ermeni soykırımını kabul eden ülkeler safına katılmıştır. Bu gerçeklere bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin Ermenistan yönetiminin gündeme getirdiği iddiayı kabul etmemesi ve direniş göstermesinin ilkesiz bir konu ve Türkiye halkının çıkarlarına aykırı olacağı söylenebilir.
Türk yetkilileri Ermenistan ile müzakere yolunu bir an evvel tercih etmesi uzmanlara göre Ankara'nın lehine olacaktır. Aynı uzmanlar ilerleyen yıllarda Türk yetkililerinin Amerika dahil çoğu Türkiye'nin müttefiklerinden oluşan çeşitli ülkelerin isteği karşısında pek direniş gösteremeyeceğine inanıyorlar. Ankara yetkilileri batılı güçlerle istişare ve lobi faaliyetleriyle sonunda Ermeni meselesini Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ileri götürebileceklerini düşünüyorlar. Fakat Ermenistan'a verilen desteklerin büyük bir bölümü İşte aynı hükümetler tarafından veriliyor ve çeşitli şekillerde Türkiye'nin bölge ve dünyadaki siyasetlerine karşı olduklarını belirtiyorlar.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Kazakistan, Çinli ve Rus makamları ağırladı. Bu bağlamda Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Kazakistan başkenti Nur Sultan'da yaptığı konuşmada Orta Asya ülkelerinin büyük güçlerin müdahalelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Çin Savunma Bakanı Kazakistan'a yaptığı son ziyaretinde ayrıca Çin'in Kazakistan'daki dış müdahalelere karşı olduğunu genel olarak Orta Asya ülkelerinde halk itirazları ve protestoları kılığındaki renkli devrimler hususunda ciddi uyarılarda bulunduğunu belirtti.
Çin Savunma Bakanı ayrıca Kazakistan makamlarına ülkesinin kesin bir şekilde Kazakistan halkının renkli devrimlere yönlendirmek isteyen yabancı güçlere karşı olduğu güvencesini verdi ve bu ülkeyi milli güvenliğini ve sosyal istikrarını korumakta destekleyeceğini belirtti.
Bu üst düzey Pekin hükümeti makamı aynı zamanda Nur Sultan hükümeti makamlarına büyük güçlerin Orta Asya'ya yönelik müdahalelerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı ve bu güçlerin bölgede özellikle Kazakistan'da güvenlik düzenini bozmak istediklerini belirtti.
Çin Savunma Bakanı'nın sözleri Kazakistan'daki yaygın halk protestolarına yaklaşık 3 ay sonra geldi. Kazaklar 2 Ocak'tan bu yana 20 şehirde artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için hükümet karşıtı gösteri düzenlediler. Başlangıçta yalnızca artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için başlayan gösteriler kısa süre sonra çeşitli Kazak şehirlerinde diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinden bir dizi aşırı güçlerin de ülkeye girmesiyle tırmandı. Bu sürecin devamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev özellikle Amerika ve İngiltere olmak üzere yabancı müdahalenin rolünü ifşa etti.
Kazak Cumhurbaşkanı çoğu Kazak vatandaşı olmayan bir dizi gözaltına alınan protestocuların kaoslara karışmasını bazı batı ülkelerin protestolara müdahalesinin göstergesi olduğunu belirtti. Bu bağlamda Nur Sultan hükümeti yetkilileri başta Kırgızistan, Özbekistan ve hatta Afganistan olmak üzere bölgedeki çeşitli ülkelere mensup vatandaşların Kazak protestocuları saflarında tutuklanmasını da vurguladı.
Bu arka plana dayanarak Çin Savunma Bakanı Kazakistan ziyareti sırasında batılı hükümetlerin Orta Asya hükümetlerini değiştirmedeki ve bölgedeki bablı hükümetleri atamadaki rolünü ortaya koymaya çalıştı. Batılı hükümetlerin Orta Asya Cumhuriyetlerinin Çin ve Rusya ile ilişkilerine darbe vurmak için bölge ülkelerinde renkli devrimler yaratmaya çalıştıkları gözden kaçırılmamalıdır.
Bu nedenle Çin Savunma Bakanı Kazakistan'a yaptığı son ziyarette Nur Sultan'ın yetkilileriyle yaptığı görüşmede Amerika'nın niyetleriyle ilgili ifşaatlara atıfta bulundu. Pekin hükümet yetkilisine göre bu yıl Ocak ayında Kazakistan'daki protestolar sırasında Kazak halkının protestolarının arkasına aşırılıkçılık, terörizm ve ayrılıkçılık da dahil olmak üzere 3 şeytani planı saklanmıştı.
Aslında aşırıcılık, terörizm ve ayrılıkçılık Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun Orta Asya'daki destekçilerinin 3 elidir. Bölgenin bağımsız hükümetlerinin dikkati olmadan bu 3 şeytani plan kısa vadede Orta Asya Cumhuriyetlerinin hükümetlerini devirebilir. Başka bir deyişle bu şeytani planlar ve güçler Orta Asya Cumhuriyetlerinden herhangi birini istikrarsızlaştırma gücüne sahiptir. Özellikle bu ülkeler Çin ve Rusya'nın ekonomik projelerini de etkilemek istiyorlar.
Muhterem dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmeleri ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Dünya Kudüs Günü dolayısıyla konuşması.
Dünya Kudüs Günü'nün bildirisinin İranlı yürüyüşçüler tarafından düzenlenmesi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Fars Körfezi Günü dolayısıyla bildiri yayınlaması.
İran ticaret dengesinin olumlu olması.
Ve İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin mali dengelerin bozulmasına vurgusu.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 29 Nisan günü Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi. Ayetullah Hamenei, gerçek şu ki işkence ve katil Siyonist rejim Kudüs'e hakim olduğu sürece yılın tüm günleri Kudüs günü olarak kabul edilmelidir dedi. Ayetullah Hamenei, hali hazırda işgal rejiminin zayıf durumda olduğunu ve onun en önemli destekçisi olan Amerika'nın da peş peşe yenilgiye uğradığını ifade ederek Amerika'nın Afganistan'daki savaşta İran'a azami baskı politikasında, Asyalı güçler karşısında, dünya ekonomik kontrolünde ve iç yönetimde hezimete uğradığını söyledi.
Batı Asya bölgesindeki direnişin önemine dikkat çeken Ayetullah Hamenei, İslam dünyasının sorunları ve her şeyden önce Filistin sorunu ancak ve ancak direniş gücüyle çözülebilir dedi. Arap dünyası başta olmak üzere İslam dünyasına Arapça seslenen Ayetullah Hamenei, kutsal kent Kudüs Filistin'in kalbidir ve denizden nehire kadar Filistin toprakları işgal edilmiştir ifadesini kullandı.
İslam İnkılabı rehberi Filistin halkının gösterdiği direniş ve cesaretini takdir ederek Filistinli gençlerin şehadet operasyonlarını Filistin için bir savunma kalkanı ve farklı bir geleceğin habercisi olarak nitelendirdi ve günümüzde Siyonistlerin yenilmez ordusunun yerini Filistin ve tüm Batı Asya'daki yenilmez irade almış ve suç ordusu saldırı taktiğini savunmaya çevirmek zorunda kalmıştır açıklamasında bulundu.
Siyonist rejimin çeşitli siyasi ve askeri sorunlarla boğuştuğunu anlatan İnkılap rehberi, rejimin başındaki eski cellat ve cani Kudüs'ün kılıcı hamasetinin ardından çöplüğe katıldı ve bugünkü halefleri her saat başka bir destanın meydana gelmesini bekleyip duruyor dedi. Ayetullah Hamenei, Filistin'in tamamı direniş sahası haline geldi ve Filistin halkı birlik ve beraberlikte mücadeleyi sürdürmeye kararlı. Buna Filistin direniş gruplarının işgalci rejime karşı tamamen hazır olduğunu gösteriyor diye konuştu.
Tahran Radyosu.
İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine katılanlar, Uluslararası Kudüs Günü katılımcıları, Kutsal Kudüs'ün kurtuluşu ve mazlum ve savunmasız Filistin ulusunun, işgalci Siyonist rejimin işgalinden kurtuluşu ve İsrail tümörünün ortadan kaldırma çabalarını, İslam aleminin yüce ülkeleri olduğunu vurgulayarak, gaspçı İsrail ile ilişkilerin kurulmasının affedilmez bir ihanet olduğunu, İslami direniş cephesini zayıflatmak ve mazlum Filistin davasını yok etmek için şeytani bir komplo olarak gördüklerini belirttiler.
Bu bildirgeyi antisyonist direnişin derinleştirmesi gereğini vurgularken, uluslararası ve bölgesel örgüt ve kurumları kararlı ve pratik tutumlar sergilemeye ve almaya çağırırken, Filistin sorununun tek çözümünün dünyanın dört bir yanına dağılan Filistin'i mültecilere geri döndürmek ve bir referandum yapmak olduğunu söyledi. Bu bağlamda geleceği güvence altına almak için kapsamlı ve özgür referandumun illaki düzenlenmesi vurgulandı.
Müzik İranistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Milli Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada İran komşuluk politikasını vurgulayarak bu havzanın bölgede güvenlik ve istikrarın garantisi olmasını ve bölgede barışın, dostluğun ve bir arada yaşamanın sembolü olmasını diliyor ifadelerine yer verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Ulusal Günü vesilesiyle bir bildiri yayınladı ve şunları duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 30 Nisan Ulusal Fars Körfezi Günü'nün gelişini kutluyor. İran Dışişleri Bakanlığı şöyle devam etti. Bölgenin çalkantılı tarihi boyunca bu kadim medeniyet oluşturucu su havzası her zaman tüm dillerde Fars Körfezi ve muadilleriyle anılmaktadır.
Bu bildiride şöyle denilmektedir. Milattan öncesinden günümüze kadar kitaplarda, seyahatnamelerde, belgelerde, haritalarda, tarihi araştırmalarda ve çok sayıda uluslararası belgede tarihçiler ve bilim adamları tarafından her zaman Fars Körfezi veya Muadilleri ismi anılmış, belirtilmiş ve vurgulanmıştır. Arapça ve İslami kaynaklarda da bu hep böyle olmuştur.
Açıklamada İran İslam Cumhuriyeti hükümeti komşuluk politikasına vurgu yaparken bu su havzasının bölgede güvenlik ve istikrarın garantisi ve bölge halkları arasında barış, dostluk ve bir arada yaşama sembolü olmasını umuyor ifadelerinde de yer verdi. Bu açıklamanın sonunda sömürgecilerin bölgeden kovulmasını hatırlatan bu büyük günde tüm İranlıları ve bu toprağı ve suyu korumak ve muhafaza etmek için ellerinden geleni en iyisini yapanları tebrik ediyor, değerli şehitlerimizi de anlıyoruz dendi.
İranistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki varlığı yıkım ve öldürmekten başka bir şey sağlamadı. Bu ülke ve bölge için güvenlik sağlayamadı dedi.
Seyyid İbrahim Reis'e İran dünyayı tek taraflılığa ve savaşa götürecek her türlü harekete karşıdır dedi.
İran Gümrük Başkan Vekili, İran'ın ticaret dengesinin geçen ay içerisinde pozitif olduğunu açıkladı.
İran Gümrük Başkan Vekili Furud Asgere, İran'ın petrol dışı ihracatının son bir aydaki durumu ile ilgili olarak petrol dışı ihracatın 7 milyon 324 bin tona ulaştığını ve geçen yılın aynı dönemine göre %25 artarak 3 milyar 699 milyon dolar olduğunu söyledi. Askeri İran'dan Nisan ayı ithalatının 2 milyar 824 milyon dolar değerinde 2 milyon 252 bin ton ürün olduğunu da sözlerine ekledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi ve elçisi Mecid Tahtaravanchi, kalkınmanın finansal temeliyle ilgili düzenlenen oturumla yaptığı konuşmada, yasa dışı tek taraflılık yüzünden küresel, mali ve ticari düzenin mevcut durumda her zamandan daha fazla ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki elçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahtaravanchi, Perşembe günü New York'ta düzenlenen kalkınma için finansal temin başlıklı oturumda ne yazık ki uluslararası toplum çeşitli şekillerde çok taraflı işbirliğini de güçlendirme ihtiyacına olan bağlılığını yeniden vurguladığı bir sırada, hala bazı sayılı ülkeler yenilgiye uğramış tek taraflılık istikametinde hareket etmekte. Bu da küresel sorunların devam etmesine yol açmaktadır, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin bu üst düzey diplomatı ayrıca sözlerine şunlar ekledi. Kuşkusuz korona salgını ve tek taraflılık gelişmekte olan ülkeler için birçok sorun yarattı. İranlı yetkili ayrıca şu açıklamada bulundu. Gelişmekte olan ülkeler bir yandan kalkınmaya ayrılması gereken mevcut kaynakların çoğunu korona salgını ve olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için harcamak zorunda kalırken diğer yandan bir kısmını insan haklarının ön saflarında yer aldığını iddia eden ülkeler tarafından uygulanan yasa dışı tek taraflılıkla uğraşmak zorundalar.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi şunları kaydetti. Bu benzeri görünmemiş ve ciddi koşullar göz önüne alındığında uluslararası toplum yasa dışı tek taraflılıkla mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için etkili ve acil önlemler almalıdır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wbs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin, Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 25. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, sen isyan ettiğin halde münezzeh olan Allah sana birbiri ardınca nimet verdiğinde artık Allah'ın azabından sakın. Bazen birçok günahları olan günahkarlar, işledikleri sayısız günahlarına rağmen Allah onları seviyor ve onların günah ve masiyetlerini görmezden gelecektir. Hatta sanki her ne kadar daha fazla günah işliyorlarsa bir o kadar fazla nimet kazandıkları bile sanılıyor. Başka bir ifadeyle Allah onları cezalandırıp azap vermediği gibi üstelik onların servet, şöhret ve makamlarını bile arttırıyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 25. hikmetli sözünde ne kadar fazla günah işlerlerse bir o kadar servet ve güç kazanan mağrur günahkarlar ve gafillere hitaben uyarıda bulunarak şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, sen isyan ettiğin halde münezzeh olan Allah sana birbiri ardınca nimet verdiğinde artık Allah'ın gazabından sakın. Günahkarların farklı seviyeleri vardır. Bazıları küçük bir günahla hemen farkına varır ve hemen tövbe ederek doğru yola dönüyorlar. Diğerleri daha ağır günahları vardır. Allah onların günahlarına karşı onları biraz cezalandırmaması, onların uyanması ve tövbe etmeleri için yeterli olur. Ve bu da Allah'ın onların hakkındaki lütfudur. Fakat tuğyan ve taşkınlığı doruk noktasına getiren diğer bir gruba, Allah-u Teala onları cezalandırmak için işledikleri her günaha daha fazla nimet verir. Onlar kendilerini layık bildikleri için bunun ilahi lütuf olduğunu düşünür ve bu yüzden gurur ve gaflete kapılırlar. Fakat Yüce Allah aniden onları ellerinden alarak onları servet ve refahtan azap ve belaya düşürür ve bu da en acı azaplardan biridir. İmam Sadık aleyhisselam Kafi kitabında şöyle anlatıyor. Allah kulunun iyiliğini isterse o günah işlediğinde onu hafif cezalandırır ki tövbeyi hatırlasın ve kulu için işledikleri nedeniyle kötülük isterse işlediği günaha karşı ona nimet verir ki istiğfar etmeyi unutsun ve işine devam etsin ve bu da Allah-u Teala'nın onlara nimet vererek bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız şeklinde buyurduğu şeydir. Burada akla Allah'ın işi gafil avlamak ve zora sokmak değil, hidayete erdirmek ve uyandırmaktır şeklinde akla bir soru geliyor. Bu sorunun cevabı için bir konuya dikkat etmek gerekiyor. İlahi tevfikleri liyakate göredir. İnsanlar bazen öyle mağrur, sarhoş ve isyankar oluyor ki her türlü hidayetin liyakatini kaybediyorlar. Aslında onların hareketleri ve davranışları onları Allah'tan uzaklaştırmıştır. Öyle ki hatta uyarmak liyakatini bile kaybediyor ve ağır cezaları hak ediyorlar. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke